Ayrım 14 ama 239. gece olunca demiş ki, tatlılık ve gizlilik içinde geçiriyorlarmış. Ama ne yazık ki Tanrı'nın eliyle bir insanın alnına yazılı olan şey, insan eliyle silinemez. Ve yaratılanlar kanatları olsa bile bahtlarından kaçıp kurtulamazlar. İşte bu yüzden Nimet ve Nama bir süre için bahtın kötülüklerine uğramışlar. Fakat yine de yaratılışlarındaki kutsanmışlık onları kurtuluşu olmaz sanılan felaketlerden kurtarmış. Gerçekten Küfe kentini halife adına yöneten vali, tacir Rebi'nin oğlunun eşi Nama'nın güzelliğini işitmiş ve içinden güzelliği ve şarkı söylemekteki becerisi bana bunca övülen Nama'yı kaçırmanın bir yolunu bulmam gerek. Efendim Emirül Malik İbni Marvan'a görkemli bir armağan olur demiş. Ve sonunda bir gün Küfe valisi tasarısını uygulamaya karar vermiş ve bu maksatla işi genç esireleri toplamak ve yetiştirmek olan çok kurnaz bir yaşlı kadını yanına çağırtmış ve ona senden tacir Rebi'nin evine gitmeni ve oğlunun esiresi Nama adlı genç kızla tanışmanı istiyorum. Onun çok güzel olduğunu ve şarkı söylemekte eşi bulunmadığını söylüyorlar. Ve şu ya da bu yoldan onu buraya benim yanıma getirmen gerek. Çünkü onu armağan olarak Halife Abdülmalik'e göndereceğim demiş. Yaşlı kadın da işittim ve itaat ettim cevabını vermiş ve hemen bu maksatla hazırlanmaya gitmiş. Ertesi sabah erken saatte bir aba giyinmiş, boynuna binlerce taneli büyük bir tesbih asmış, beline bir asma kabağı takmış, eline de bir koltuk değneği alarak yorgun adımlarla tacir Rebi'nin evine doğrulmuş. Arada bir durarak iç ezikliğiyle soluklanıyor ve Tanrı'ya şükürler olsun, Tanrı'dan başka Tanrı yoktur, Tanrı yücedir diyormuş. Ve tüm yol boyunca sesini gelip geçene duyurarak Rebi'nin evine gelinceye kadar böyle davranmaktan geri kalmamış. Allah kerimdir, ey hayır sahipleri, ey iyiliksever kişiler diyerek kapıyı çalmış. Kapıyı Rebi'nin emektar hizmetkarı, saygın bir yaşlı kişi olan kapıcı gelip açmış. Sofu yaşlı kadını görmüş ve onu inceleyerek yüzünde dindarlığına dair bir iz görememiş. Aksine kendisine kaçamak bir bakış fırlattığını gördüğü yaşlı kadından hiç hoşlanmamış. Ve kapıcı bu bakışta bir kem göz bularak içinden sol elimin 5 parmağı sağ gözüne, sağ elimin 5 parmağı sol gözüne olsun diye söylenmiş. Sonra da yüksek sesle ona ne istiyorsun ey yaşlı hala diye sormuş. O da ben tek kaygısı ibadet etmek olan yaşlı bir kadınım. Namaz saatinin yaklaştığını anlayarak şu mübarek günde ibadetimi yerine getirmek üzere içeri girmek isterdim diye yanıt vermiş. İyi yürekli kapıcı ona karşı çıkarak sert bir sesle yürü bakalım. Burası ne bir camidir ne de bir mescit. Tacir Rebi'nin ve oğlu Nimet'in evidir demiş. Yaşlı kadın bunu pekala biliyorum ama Rebi'nin ve oğlu Nimet'in evinden daha kutsanmış başkaca bir yer var mıdır acaba? Bil ki ey kuru yüzlü kapıcı, ben Şam'da Emirül Mümini'nin sarayınca bilinen bir kadınım. Oradan kutsal yerleri gezip görmek ve saygı duyulan yerlerde ibadet etmek için ayrıldım diye yanıtlamış. Ama kapıcı, senin sofu biri olduğunu biliyorum ama bu içeri girmen için bir neden değil. Haydi yürü, yoluna git demiş. Ama yaşlı kadın diretmiş ve o kadar uzun zaman orada kalmış ki sesinin gürültüsü Nimet'in kulaklarına kadar gelmiş ve çıkıp bu ağız dalaşının nedenini anlamak istemiş. Yaşlı kadının kapıcıya benim koşullarımdaki bir kadının, emirlerin ve yüce kişilerin en kapalı kapıları bile kendisine her zaman ardına kadar açıkken sen nasıl oluyor da Rebi'nin ve oğlu Nimet'in evine girmesini önlüyorsun diyormuş. Bu sözleri duyan Nimet, adeti üzere gülmüş ve yaşlı kadına içeri girmesini rica etmiş. Bunun üzerine yaşlı kadın onu izlemiş ve onunla birlikte Nama'nın dairesine girmiş. En duygulu sesiyle onu selamlamış ve bir bakışla fark ettiği güzelliğiyle şaşkına düşmüş. Nama, yaşlı kadının içeri girdiğini görünce hemen ayağa kalkmış ve selamını saygıyla iade etmiş ve gelişin bize hayır getirsin. Ey iyi yürekli anneciğim, buyur dinlen demiş. Ama kadın, neredeyse ezan okunacak kızım, izin ver de namazımı kılayım demiş. Ve hemen Kabe doğrultusunda dönüp dizleri üzerine oturarak beklemiş. Ve orada öylece hiç kıpırdamaksızın akşama kadar kalmış. Bunca ciddi bir görev içinde bulunduğundan ötürü onu kimse rahatsız etmemiş. Ve zaten o da o kadar kendinden geçerek ibadet ediyormuş ki yöresinde olup bitene dikkat etmiyormuş. Sonunda Nama biraz yüreklenip utanarak Sofu kadının yanına yaklaşmış. Tatlı ve saygılı bir sesle, "Anneciğim, hiç değilse bir saatçik dizlerini dinlendir," demiş. Yaşlı kadın, "Bu dünyada bedenini yormayan kişi, gelecekte temiz kişilerle seçkinlere ayrılan dinlenmeden ümidini kessin," diye yanıt vermiş. Bundan son derece etkilenmiş olan Nama, "Lütfen ey annemiz, varlığınla soframızı onurlandır. Bizimle ekmek ve tuz paylaşmayı kabul et," demiş. Kadın da, "Ben oruca niyetliyim kızım, niyetimi bozamam. Sen benimle artık ilgilenme, kocanın yanına git. Sizler genç ve güzel kişilersiniz. Yiyin, için, mutlu olun." Anlatısının burasında Şehrazat, sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 240. gece olunca demiş ki, "Sizler genç ve güzelsiniz. Yiyin, için, mutlu olun," demiş. Bunun üzerine Nama gidip kocasını bulmuş ve ona, "Efendim, senden bu yaşlı Azize'nin bundan böyle bizim evimize yerleşmesini sağlamanı rica ediyorum. Böylece nurlu yüzü evimizi aydınlatır," demiş. Nimet de ona, "Merak etme, ben zaten ona çoktan bir oda hazırlatarak temiz yataklar ve çarşaflar serdirdim. Bir ibrikle bir de leğen koydurttum. Kimse onu rahatsız etmez," demiş. Yaşlı kadına gelince bütün geceyi ibadetle ve yüksek sesle Kur'an okuyarak geçirmiş. Sonra gün doğarken ayağa kalkmış ve gidip Nimet'i ve dostunu bularak onlara, "Sizlerden izin almaya geldim. Allah sizi korusun," demiş. Ama Nema ona, "Ey anamız, nasıl için sızlamadan bizi bırakıyorsun? Oysa biz senin varlığınla evimizin kutsandığını görerek sevinmiştik. Ve de rahatsız edilmeksizin ibadetini yerine getirmen için evimizin en iyi odasını sana ayırmıştık," demiş. Yaşlı kadın da, "Allah ikinizi de korusun ve lütuf ve hayrını üzerinizden eksik etmesin. Müslümanlara özgü merhametin yüreğinizde seçkin bir yer tutmuş bulunduğunu anladığımdan beri konukseverliğinize sığınmakta mutlu oldum. Sizden sadece o kuru ve nahoş yüzlü kapıcınıza döndüğümde benim içeri girmemi engellememesini tembih etmenizi rica ediyorum. Şimdi gidip Küfe'nin kutsal yerlerini ziyaret edeceğim ve oralarda dua ederken Allah'a sizi ödüllendirmesi için yalvaracağım. Sonra dönüp gelir sizin konukseverliğinizden yararlanırım," diye yanıtlamış. Sonra ikisi de ellerini alıp öperek alınlarına götürürlerken onları terk etmiş. "Ah zavallı Nama, eğer sen bu zil suratlı yaşlı kadının evine ne maksatla girdiğini ve senin mutluluğuna ve huzuruna karşı aklından geçirdiği kara tasarıları bir bilseydin. Ama hangi yaratık gizli olanı görüp geleceğin tüllerini kaldırabilir? Alçak yaşlı kadın evden çıkıp doğruca valinin konağına yollanmış ve hemen huzura varmış. Onu gören vali, "Ne yaptın bakalım ey örümcek ağlarının toparlayıcısı, ey kurnaz ve yüce düzenbaz," diye sormuş. Yaşlı kadın da ona, "Ne yapmamı beklerdin ey efendim? Ben ki sadece senin çırağınım ve bakışlarının korumasındayım. Anlatayım. Gidip Rebi'nin oğlunun esiresi Nama kızı gördüm. Üreten kadınlardan hiç böylesine güzellik doğmamıştır," demiş. Vali, "Ya Allah," diye haykırmış. Yaşlı kadın adeta zevkle yoğrulmuş, saf tatlılıkların ve sihirlerin akıp duran bir ırmağı gibi," diye sözünü sürdürmüş. Vali, "Ey gözlerim, ey atıp duran yüreğim," diye haykırmış. Yaşlı kadın yeniden söze başlayıp, "Yağ çınlayan bir kubbedeki su sesinden daha taze olan sesinin tınısını duysan ne dersin acaba? Ya karaca gibi ürkek gözlerini, alçak gönüllü bakışlarını görseydin hele," demiş. Vali, "Hayranlık göstermekten başka bir şey yapamazdım. Çünkü yeniden söylüyorum, onu Halife Efendimiz'e göndermek için istiyorum. Bir an önce başar şu işi," diye haykırmış. Kadın da, "Bunun için senden tas zaman bir aylık süre istiyorum," demiş. Valide, "Bu süreyi sana tanıdım ama kesinlikle sonuç almalısın. O zaman benden yana seni doyuracak bir cömertlik göreceksin. İşte başlangıç olarak benim iyi niyetimin pey akçesi. 1000 dinar sana, demiş. Yaşlı kadın da 1000 dinarı kemerine sıkıştırıp, o günden tezi yok, düzenli biçimde Nimet ile Nema'yı evlerinde ziyaret etmiş ve onların nazarında gün geçtikçe daha büyük saygınlık kazanmış ve onlardan ilgi görmüş. Bu durum böylece sürüp gitmiş. Sonunda yaşlı kadın evin vazgeçilmez bir danışmanı olmuş. Ve bir gün Nema'ya, "Kızım, üretkenlik henüz senin genç kalçalarını ziyaret etmemiş. Benimle birlikte gelip saygın çilekeşlerin, Allah'ın sevgilisi şeyhlerin, azizlerin ve yüce tanrıyla ilişki halindeki valilerin hayırlı dualarını sağlamak ister misin? Bu valileri, kızım, ben tanırım ve onların mucizelerini ve Tanrı adına olmayacak şeyler yapmalarını sağlayan büyük güçleri olduğunu biliyorum. Körleri ve sakatları iyi ederler, ölüyü diriltirler, havada yüzerler, su üzerinde yürürler. Kadınların dönlenmesine gelince, Tanrı'nın onlara sağladığı ayrıcalıkların en önemsizidir bu. Ve sen bu sonucu sadece onların giysilerinin eteğini tutmakla ya da tesbih tanelerini öperek elde edeceksin," demiş. Yaşlı kadının bu sözlerini duyunca Nema, ruhunda döllenme arzusunun kıpırdadığını duyumsamış ve yaşlı kadına, "Efendim Nimet'ten dışarı çıkma izni istemem gerek. Onun dönüşünü bekleyelim," demiş. Ama yaşlı kadın, "Sadece kaynanana haber ver. Bu yeter," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine genç kadın Nimet'in annesi olan kaynanasını görmeye gitmiş ve ona, "Senden ey efendim, Allah rızası için gidip Tanrı dostu valiyi bu azizi hatunla birlikte görmeye gitmek ve kendisinden kutsal mekanında kutsanma sağlamak için izin rica ediyorum. Sana kocam Nimet eve dönmeden geri geleceğime söz veriyorum," demiş. Bunu duyan Rebi'nin karısı, "Kızım, kocanın gelip de seni bulamaması halinde duyacağı üzüntüyü düşün. O zaman bana, benim iznim olmadan nasıl oldu da evden çıkıp gitti, ilk kez böyle bir şey oluyor demez mi?" diye cevap vermiş. O anda yaşlı kadın araya girmiş ve Nimet'in annesine, "Vallahi kutsal yerlerde ivedi bir tur yapacağız. Hatta onu oturtup dinlendirtmeyeceğim bile ve gecikmeden geri getireceğim," demiş. Bunu duyan Nimet'in annesi içini çekerek istenene razı olmuş. Bunun üzerine yaşlı kadın Nema'yı alıp doğruca sarayın bahçesinde tenha bir köşke götürmüş. Onu bir süre orada yalnız bırakmış ve koşarak kızın geldiğini valiye haber vermiş. O da hemen köşke gelmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 241. gece olunca demiş ki, vali hemen köşke gelmiş ve gördüğü güzellik karşısında gözleri kamaşmış, eşikte kala kalmış. Nema bu tanımadığı adamın içeri girmek üzere olduğunu görünce hemen yüzünü örtmüş ve birden hıçkırıklar kopararak ağlamış ve gözleriyle oradan bir çıkış yolu aramış. Ama nafile. Bunun üzerine artık yaşlı kadın da görünmez olduğundan Nema alçak kadının ihanetine uğradığını anlamış. Ve iyi yürekli kapıcının bu sofu kadının sahtecilikle dolu gözleri konusunda söylemiş olduğu sözleri anımsamış. Valiye gelince Nema'nın gözlerinin önünde duran kişi olduğundan emin olunca kapıyı kapayarak oradan uzaklaşmış ve hemen buyruklar vermiş. Halife Abdülmalik İbni Mervan'a bir mektup yazmış. Mektubu ve genç kadını muhafızlarının başına teslim etmiş ve hemen Şam'a doğru yola çıkılmasını buyurmuş. Bunun üzerine muhafızlarının başı Nema'yı zorla alıp hızlı bir hecin devesine bindirmiş. Kendisi de aynı devenin üzerinde yer alarak birkaç köleyle birlikte çabucak Şam yoluna koyulmuş. Nema'ya gelince tüm yol boyunca başını örtüsüne gizlemiş ve yol almalara, sarsılmalara, durmalara ve yeniden yola koyulmalara ilgisiz, sessizce hıçkırıp durmuş. Ve muhafızların başı onun ağzından ne tek bir söz ne de bir işaret almış. Bu böylece Şam'a ulaşıncaya kadar sürmüş. Oraya ulaşınca gecikmeksizin Emir-ül-Mü'minin sarayına doğrulmuş ve mektupla köleyi başmabeyinciye teslim etmiş. Buna dair belgeyi alarak Küfe'ye geri dönmüş. Ertesi gün halife hareme girmiş. Eşine ve kız kardeşine yeni esirenin geldiğini, onlara Küfe valisi armağan olarak bana genç bir cariye göndermiş bulunuyor. Bana mektubunda benim için satın aldığı bu esirenin esir tacirleri tarafından ülkesinden kaçırılan bir şah kızı olduğunu yazıyor diyerek bildirmiş. Karısı da ona Tanrı sevincini ve lütuflarını artırsın diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine adı Sid Dahiye olan halifenin kız kardeşi, genç kızın bulunduğu daire hakkında bilgi edinmiş ve hemen gidip onu görmüş. Kızı ikiye katlanmış, yüzü güneşten yanmış ve gözyaşları içinde ve hemen hemen bilincini yitirmiş bir halde bulmuş. Bunu görünce Sid Dahiye, yüreği çok yufka olduğundan ona acımış ve genç kızın yanına yaklaşarak ona, "Niçin ağlıyorsun sen kardeşim? Bilmiyor musun ki artık burada güven içindesin. Yaşamın hoş ve kaygısız geçecek. Sen Emirül Mümininin sarayından daha iyi nereye düşebilirdin?" diye sormuş. Bu sözleri duyan Tevfik'in kızı gözlerini şaşkınlıkla kaldırarak, "Ama ey hanımım, burası Emirül Müminin sarayı olduğuna göre öyleyse ben hangi kentteyim?" diye sormuş. Sid Dahiye, "Şam kentinde." "Nasıl? Bilmiyor muydun yoksa? Seni satan tacir Halife Abdülmalik İbni Mervan adına alındığını sana söylemedi mi?" "Elbette ki kardeşim. Bundan böyle sen burada, benim erkek kardeşim olan Halife Abdülmalik İbni Mervan'ın malı olarak kalacaksın. Haydi gözyaşlarını kurut ve bana adını söyle," demiş. Bu sözleri söyler söylemez içeri halife girmiş. İyilik dolu bir gülümsemeyle Nema'ya doğru ilerlemiş. Yanına oturup ona, "Yüzünün peçesini kaldır ey genç kız," demiş. Fakat Nema yüzünü açacak yerde duyduğundan dehşete düşerek titreyen elleriyle sırtındaki giysiyi çenesine kadar çekmiş. Halife bu garip davranış üzerine öfkesine hakim olup Sid Dahiye'ye, "Bu genç kızı ben sana emanet ediyorum. Umarım ki birkaç gün içinde kendini alıştırır, yüreklendirir ve daha az mahcup hale getirirsin," demiş. Sonra Nema'ya bir bakış daha fırlatmış. Sıkı sıkıya giyindiği giysiler yüzünden ancak ince bileklerinin bitişme yerini görebilmiş. Ama sadece bu görünüş bile onun kıza karşı büyük bir sevgi duymasına yetmiş. Bu denli hayranlık verici dökümü olan bileklerin üstün bir güzelliğin bir parçası olmaması mümkün değil diye düşünmüş ve çekilmiş. Bunun üzerine Sid Dahiye Nema'yı alıp sarayın hamamına götürmüş ve yıkandıktan sonra onu çok güzel giysilere bürümüş ve saçlarını inciler ve değerli taşlarla süslemiş ve günün geri kalan bölümünde de onu kendine alıştırmak için arkadaşlık etmiş. Ama Nema, halifenin kız kardeşinin kendisine gösterdiği ilgiden çok şaşırdığı halde gözyaşlarını kesememiş ve kederlenmesinin nedenini de açıklamak istememiş. Çünkü kendi kendine bunun asla bahtını değiştirmeyeceğini söylüyormuş. Dolayısıyla acısının yoğunluğunu kendi içine sindirmiş ve gece gündüz kendini yiyip bitirmeyi sürdürmüş. Öyle ki pek az bir zaman sonunda hasta düşmüş ve Şam'ın en ünlü hekimlerinin bilgilerini onda denemelerinden sonra bile sonuç alınamayınca sağlık durumundan ümit kesmişler. Rebi'nin oğlu Nimet'e gelince onun durumu da şöyleymiş. Akşama doğru evine dönmüş ve adeti üzere divana uzanmış ve "Ey Nema!" diye seslenmiş. Ama ilk kez kimse ona yanıt vermemiş. O zaman hızla ayağa kalkmış ve ikinci kez haykırmış. "Ey Nema!" diyerek. Ama hiçbir yanıt gelmemiş. Kimseler de yanına girmemiş. Çünkü bütün köleler saklanmış bulunuyor ve içlerinden hiçbiri kıpırdamaya cesaret edemiyormuş. Bunun üzerine Nimet annesinin dairesine doğru yollanmış ve çabucak içeri girmiş. Annesini elini yüzüne dayamış, kederler içinde düşüncelere dalarak yitip gitmiş bir halde bulmuş. Bunu görünce tedirginliği daha da artmış ve korku içinde annesine "Nema nerede?" diye sormuş. Ama Rebi'nin karısı yanıt olarak sadece gözyaşlarına boğulmuş ve sonra iç çekerek, "Tanrı bizi korusun çocuğum. Senin yokluğunda Nema gelip benden yaşlı kadınla birlikte çıkmak için izin istedi. Güya mucizeler yaratan bir valiyi ziyaret etmek istiyorlarmış ve hala dönmedi. Ah oğlum, bu yaşlı kadın evimize geldi geleli bir türlü yüreğim sakinleşmedi. Kapıcımızda hepimizin yetiştiğini gören o sadık hizmetkar da ona barışçıl bir gözle bakmadı. Bu ihtiyarın uzayıp giden dualarıyla ve hilekar gözleriyle felaket getireceği önsezesi vardı bende, demiş. Ama Nimet annesinin sözünü keserek ona, Nama kesin olarak ne zaman dışarı çıktı, diye sormuş. Kadın da, bu sabah, erkenden, sen çarşıya gitmek üzere evden çıktıktan hemen sonra, diye yanıt vermiş. Nimet de, anne, alışık olduğumuz yaşamı değiştirip kadınlara nasıl kullanacaklarını bilmedikleri ve üzüntüden başka bir şey getirmeyen özgürlükler tanımanın bize neye mal olduğunu görüyorsun değil mi? Ah anneciğim, niye Nama'nın evden ayrılmasına izin verdin? Nerelerde avare dolaştığını, bir suya düşüp düşmediğini ya da devrilen bir minarenin altında kalıp kalmadığını kim bilir? Ama koşarak gidip valiyi göreceğim ve hemen araştırmalar yaptırması için onu zorlayacağım, diye haykırmış. Ve Nimet kendinden geçercesine saraya koşmuş. Vali, kentin en seçkin kişilerinden olan babası Rebi'nin hatırı için onu bekletmeden kabul etmiş. Nimet de selam verip almanın zorunluluğunu bile düşünmeden valiye, bu sabahtan beri esirem, evimizde barındırdığımız yaşlı bir kadınla birlikte kayboldu. Buraya onu araştırmakta bana yardım etmeniz için ricaya geldim, demiş. Vali sesine ilgileniyormuş gibi bir eda vererek, tabii ki oğlum, babanın hatırına sizin için yapamayacağım şey yoktur. Git, benim gönderdiğimi söyleyerek kollukçu başıyı bul ve ona meseleyi aç. Bu çok uyanık ve tecrübeli bir kişidir. Hiç kuşkusuz birkaç gün geçmeden sana esireni bulur, demiş. Bunun üzerine Nimet kollukçu başının yanına koşmuş ve ona evden kaybolan esiremin bulunması için vali beni sana yolladı, demiş. Bağdaş kurarak oturmakta olan kollukçu başı bir iki kez puflandıktan sonra kiminle çıkmış bu kız, diye sormuş. Nimet, görünüşü şöyle şöyle olan yaşlı bir kadınla. Bu yaşlı sırtında bir aba taşıyor ve boynuna da binlerce tanesi olan bir tesbih asmış bulunuyordu, yanıtını vermiş. Kollukçu başı da, vallahi bana bu yaşlı kadının nerede bulunduğunu söylersen hemen gidip esireyi ararım, demiş. Bu sözleri duyunca Nimet, ama yaşlı kadının nerede olduğunu bilsem ben kendim gider onu bulurdum, diye yanıtlamış. Kollukçu başı ayaklarının durumunu değiştirmiş, bu kez ayaklarını eski durumunun tersine bağdaştırarak oturmuş ve oğlum, gözle görünmeyen şeyleri bulmak ancak tüm güçleri kendinde toplayan Tanrı'ya özgüdür, demiş. Bu sözleri duyan Nimet son kertede hiddetlenerek, peygamber üzerine ant içerim ki meseleden sadece sen sorumlusun. Ben gerekirse gider valiyi, hatta emirül müminini görür ve senin bu davranışını anlatırım, diye haykırmış. Öteki ise, sana nasıl uygun geliyorsa öyle davranırsın. Gizli şeyleri ortaya çıkarmak için büyücülük öğrenecek değilim herhalde, demiş. Bunun üzerine Nimet valinin yanına dönmüş ve ona, kollukçu başıyı gidip gördüm ve aramızda şunlar şunlar geçti, demiş. Vali de, olamaz bu. Hey, muhafızlar, gidip bana şu köpeoğlunu bulup getirin, demiş. Ve kollukçu başı gelince vali ona, sana Rebi'nin oğlu Nimet'in esiresini bulmak için en sıkı araştırmalar yapmanı emrediyorum. Atlılarını her yana yolla, sen de koş her yanı ara ve mutlaka onu bul, demiş. Bir yandan da hiçbir şey yapmak gerekmediğini ona göz kırparak anlatıyormuş. Sonra Nimet'e doğru dönmüş ve sana gelince oğlum, İşin içinde ben olduğuma göre esireni bulunmuş bil ve şayet olağanüstü bir durum olur da, çünkü her şey olabilir, esiren bulunmazsa onun yerine ben kendim sana sıkı göğüslü, kıçı taştan mikap küp gibi oturmuş ve ağır huriler gibi genç ve bakire 10 cariye veririm. Ve kollukçu başıyı da kendi hareminden sana gözüm kadar dokunulmadık 10 genç cariye vermesi için zorlarım. Sen yeter ki içini ferah tut. Çünkü bil ki talih senin için ne saklıyorsa onu verecektir. Ve öte yandan bahtın sana vermek istemediği şeyi de asla elde edemezsin. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 14. ayrımın sonu. Sayfa 148.